Ayırım 9, sayfa 93, 2. bölüm. Macide Tanır gözlerini açınca yatağının içinde uzun uzun esnedi. Günlerden pazardı ve o gün erkenden kalkıp işine gitmek zorunda değildi. Doya doya uyuyabilirdi. Tembellik edebilir, tatil gününün keyfini çıkarabilirdi. Ne var ki belli saatte uyanmaya disipline olan beyni yine sabahın köründe gözlerini açmasına neden olmuştu. Yatağın içinde dönüp durdu. Oda sıcacıktı. Bu sabah erken kalkmayacağı için keyiflendi. Tatil sabahının keyfini çıkaracaktı. Oldum olası sabah uykularını severdi. Yatakta der top oldu. Battaniyesini biraz daha üstüne çekti. Ayak ucunda uyuyan kedisi Boncuk rahatsız olmuş gibi miyavladı. Ama Macide hiç aldırmadı. Yeniden gözlerini kapadı ve uyumaya devam etti. Yeniden uyandığında saat 9'u çeyrek geçiyordu. Acıkmıştı. Artık kalkabilir, kendisine mükellef bir kahvaltı hazırlayabilirdi. Yorganı üzerinden atıp yataktan fırladı. Geceliğiyle tuvalete koştu. Elini yüzünü yıkadı, havluyla yüzünü kurularken bakışları aynadaki aksine ilişti. 2 saatlik fazla uykudan sanki yüzü gözü şişmişti. Kadınsı bir duyguyla aynadaki görüntüsünü ürküntüyle izledi. 42 yaşındaydı ve gittikçe kilo alıyordu. Aslında fazla boğazına da düşkün değildi ama sıhhatli bir beslenmesi de yoktu. Özellikle Erkan'dan boşandıktan sonra abur cuburga düşkünlüğü artmış, öğünlerini gayri muntazamlaşmıştı. Biraz daha uyuyabilmek için sabahları evde kahvaltısı faslını pas geçmeye başlamış, çoğu zaman işte tost veya hamburgerle idare eder olmuştu. Şişmanlamaktan nefret ediyordu ama bu gidişle önüne geçemeyecekti. Beli kalınlaşmış ve pek çok kadın gibi kalçaları ile göğüsleri irileşmişti. Biraz daha aynaya yaklaştı. Gözlerinin altında da hafif torbalar oluşmaya başlamıştı artık. Ürküntü duydu. Tabiat kanunlara aykırı olsa da yaşlanmak istemiyordu. Zamanın ve hayat şartlarının tahribatı vücuduna teslim alıyordu. Paralı biri olsa hemen estetik ameliyatlar yapardı. Tatil sabahının keyfini bozmak istemezdi ama ne yazık ki aynalar masaldaki gibi yalan söylemiyordu. Erkan'ın kendisine neden terk ettiğini anlar gibi oldu. Evlendiği yeni karısını bir defa görmüştü. 19 yaşında manken gibi incecik bir kızdı. Yüzünü buruşturdu Macide. Bu haliyle onunla mücadele edemezdi tabii. Erkan'ı hatırlaması sabah keyfini kaçırmıştı. Eski kocasını özlediğini ya da sevdiğini söyleyemezdi. Aksine başını ağrıtan bir beladan kurtulmuştu. Ne var ki erkek özlemi çekiyordu artık. Vücudunun gittikçe formunu kaybeden, aksine bir daha baktı aynaya. Bu doğruydu. Ama hala bu bedenden hoşlanan erkekler vardı. Tahakkuk şubesindeki o yeni sarışın delikanlının dün kendisine nasıl ihtiras ve arzuyla baktığını hatırladı. Yüzündeki hüzün biraz dağılır gibi oldu. Hatta içinden kıkırdadı. Öyle acemi ve çaylak numaraları yemezdi. Dün eski birkaç dosyayı arşivden almak için bodrum katına indiklerinde çaktırmadan sanki kazara olmuş gibi memelerine sürtünmüş, hep baygın baygın gözlerinin içine bakmıştı. İşin kötüsü bundan zevk de almıştı Macide. Gülümsedi. İstese o toy oğlanla oynaşabilirdi. Erkeksizlik başına vurmaya başlamıştı artık. Hani yakında o delikanlıyı evine de çağırırsa hiç şaşmayacaktı. Hoş da bir oğlandı. Konuşma sırasında askerden yeni döndüğünü öğrenmişti. Neredeyse çocuğu yaşındaydı. O yaşlardaki gençleri iyi tanırdı. Hepsi aç ve fırsatçı olurlardı yaşları gereği. Kendisi de pek uslu durmamıştı ya. İşe yeni başladığı için muavin onun yetiştirme vazifesini kendisine yüklemişti. Bir tür stajyeri konumundaydı henüz. Masaları yan yanaydı. Arşivdeki o sürtünme hadisesinden sonra o da tek durmamış, oğlanın niyetini sezinleyince içinden biriken seks ihtiyacı ile oğlanı çıldırtan taktiklere başvurmuştu. Eteğini hep dizlerinin üstüne çekmiş, yüksek ökçeli ayakkabısının birini ayağından hafifçe çıkararak pembe topuğunu oğlana göstermişti. Delikanlının gözleri önündeki bilgisayardan ziyade bacaklarına ve ayağına kayıyordu. Macide aynanın karşısında eteklerini yukarıya çekti. Yüzünü buruşturdu yine. Genç kızlığındaki o zarif bacaklarının yerinde yerler esiyordu şimdi. Kalınlaşmış ve yağlanmıştı. Gördükleri hoşuna gitmedi ve eteği parmaklarının arasından kaydırdı. Banyodan çıkıp mutfağa gitti. Kirada oturduğu bodrum katının gündüz vakti bile karanlık olan mutfağının elektriğini yaktı. Ocağa çaydanlığı koydu, buzdolabını açıp taze kaşar peynirle dün sokağın köşesindeki bakkaldan aldığı tost ekmeğini çıkardı. Jelatini açıp içinden 4 dilim ekmek çıkardı. Sonra Tahta altlıkla, sivri bıçakla kaşar peynirlerini dilimler doğradı. Ekmeklerin arasına yerleştirdi, çay suyunun kaynamasını bekliyordu. Dışı paslanmış, sık sık sigortaya attıran tost makinesinin içine yerleştirdi. Peynir kokusunu alan boncuk bacakların arasından miyavlayarak dolanıyordu. Patlama sabret, senin sıran da gelecek diyen Macide, yine de dayanamayarak kaşar peynirinin ucundan bir lokma kopararak kedisinin ağzına uzattı. Boncuk kaşla göz arasında peynir parçasını silip süpürdü. Aç gözlü haliyle miyavlamaya devam etti. Çayın kaynayan suyunu demleyen Macide, tost makinesinin fişini prize taktı. Az sonra kahvaltısını edecekti. Kapıcı sabahları erkenden gazetesini kapının önüne bırakırdı. Macide de çantasına tıkıştırıp işine götürürdü. Ama bu sabah koltuğunda oturup tostunu yerken hem demli çayını yudumlayacak hem de gazetesini ayaklarını uzatarak rahat rahat okuma fırsatını bulacaktı. Tostunu makineden çıkardı, kalın belli bardağına çayını doldurdu. Sonra onları alıp oturma odasındaki koltuğunun yanındaki sehpanın üzerine koydu. Şimdi gidip kapının önündeki gazetesini alabilirdi artık. Sokak kapısının sürgüsünü çekti, kilidi yuvasından döndürdü ve kapıyı açtı. İşte her şey o an başladı. Bodrum katının antresi adeta karanlıktı ve o nedenle de Macide önce tam kapının önünde dikilmiş duran adamın silüetini fark edemedi. Ama paspasın üzerinde duran iki botu görünce irkildi. Bakışları şaşkın şaşkın botlardan siyah pantolona, daha sonra da asker parkasına benzeyen adamın giysilerine tıkaydı. Boş bulunduğu için ürkmüştü. Paspasın üzerinde tüneyen bir adamın varlığını hiç düşünmemişti Macide. Gayri ihtiyari aa diye ağzından hafif bir şaşkınlık nidası çıktı. Önce adamı kapıcı Hüsamettin Efendi sandı, fakat yüzünü görünce onun bunca yıllık kapıcısı değil bir yabancı olduğunu anladı. Yerdeki gazeteyi almaya çalışan eli boşlukta kaldı. Ne var ki bundan sonra olaylar inanamayacağı kadar çabuk gelişti. Yabancı hızla kocaman elleriyle ağzını örtmüş ve acı gücüyle kendisini içeriye doğru itmeye başlamıştı. Macide ne olduğunu anlayamadı. Hiç tanımadığı biri şiddet göstererek evine girmeye çalışıyor ve bağırmaması için ağzını kapatıyordu. Önce karşı koyamadı kadın. Durumu kavramakta biraz gecikmişti. Ama adamın ayağıyla sokak kapısını iterek kapatması ve bir eliyle de hala ağzını bağırmaması için kapatıp sıkmaya devam etmesi ve diğer eliyle de kollarını kavramaya çalışması bir tecavüz hadisesinin ilk tehlikeli sinyalleri olarak beyninde çalmasına yetti. Adam saldırgandı ve evine zorla giriyordu. Macide korkak bir kadın değildi. Ayrıca bir seneden beri de yalnız yaşıyordu. Daha da önemlisi güçlü kuvvetli bir kadındı. İlk şaşkınlığı atlatınca adama direnmeye başladı. Önce ağzını kapatan elden sıyrılıp başını sağa sola çevirerek kurtulmaya çalıştı. Serbest olan koluyla da adamın saçlarına yapıştı. Aralarında hoyrat bir mücadele başlamıştı. Fakat az sonra Macide pabucun pahalı olduğunu anlamakta gecikmedi. Kurtulma şansı zayıftı ve adam kendisinden çok daha güçlüydü. Saçlarını Macide'nin elinden kurtarmış ve yüzüne sert bir yumruk indirmişti. Kadın neye uğradığını şaşırdı. Can acısından beyninde şimşekler çaktı ve dengesini kaybederek yere yuvarlandı. Saldırgan şimşek hızıyla üstüne çullanmış ve yerde hareketsiz kalan bedeninin üzerinde ata biner gibi oturmuştu. Nefes almakta zorlanıyordu kadın. Acıdan yüzünü buruşturdu. Aynı anda sert ve çelik bir metalin ucunun boynuna dayandığını duyumsadı. O nesnenin ne olduğunu göremiyordu Macide. Ama sivri ucunun derisine de yaptığı tazyikten bunun delici veya batıcı bıçak veya kama cinsinden bir şey olduğunu anlamıştı. Yediği yumruktan hissettiği acıya rağmen birden hareketsiz kalmayı tercih etti. Karşı koymanın bir anlamı kalmamıştı artık. Üstüne binen saldırgan kendisinden güçlüydü ve kamayı boynuna dayamıştı. Şayet kötü niyetli ise her an o çelik parçasını boynuna saplar ve kendisini öldürebilirdi. Tam bir panik içinde olduğunu inkar edemezdi. Müthiş korkmuştu. Bu korkunun bir nedeni de henüz saldırganın niyetini anlamamasındandı. Ne istiyordu acaba? Kimdi bu adam? Hırsız mı? Birden kapıyı açmasıyla suçüstü yakalanan ve şaşırdığı için de üstüne çullanan bir hırsız olabilirdi. Eğer öyleyse seçimi yanlıştı. Kendisi vergi dairesinde çalışan ve az maaşla talim eden fakir bir memurdu. Evinde kıymetli malı mülkü de yoktu. Bu evden ne çalacaktı ki? Sonra hırsızlık için zamanın hiç de uygun olmadığını hatırladı. Bildiği kadarıyla hırsızlar bu iş için herkesin uyuduğu saatleri tercih ederlerdi. Hayır diye geçirdi aklından. Bu adam bir hırsız olamazdı. O zaman içindeki korku daha da titremesine yol açtı. Kimin nesiydi bu adam ve kendisinden ne istiyordu? Ne zamandan beri kapısının önünde dikilip bekliyordu? Belki de paspasın üstünde duran gazeteyi görmüş ve kapıyı açıp gazeteyi almasını beklemişti. Her şeyden habersiz, yalnız yaşayan bir kadını gafil avlamak için müsait bir zamandı. Öyleyse gayesine de erişmiş sayılırdı. Göz kapaklarını titreterek adamın yüzüne baktı. Saldırgan gayet sakindi ve inanılmaz bir rahatlıkla gülümsüyordu kendisine. "Ne istiyorsunuz benden?" diye sormak istedi. Ama iri bir pençeye benzeyen parmakları hala ağzını örtmekteydi. Macide'nin sesi hançeresinden yükselemedi. Gözleri daha da irileşmişti. Fakat adam sanki ne sorduğunu anlamış gibi suratını biraz daha yakınlaştırarak fısıldadı. "Tahminimden de güzelmişsin. Uslu durursan seninle hoşça vakit geçirebiliriz." Macide o zaman uyandı. Meseleyi kavrar gibi oldu. Irz düşmanı olmadıydı. Niyeti tecavüz etmekti kendisine. Az evvel banyoda kapıldığı Arzu Selin'i hatırladı. Galiba kader ona çirkin bir oyunu oynuyordu. 1,5 yıldan beri erkek özlemi içindeydi ama asla böyle bir şeyi hayal etmemişti. Bu işi istediği, arzu ettiği kişiyle ve kendi rızasıyla gerçekleştirmek isterdi ama asla böyle değil. Adam pis pis sırıtmaya devam ediyordu. "Endişelenme, canını yakmam. Tabii bağırıp çağırmaya kalkışmazsan. Anlıyor musun beni, duyuyor musun?" Tüyleri diken diken olan Macide anladığını belli etmek için göz kapaklarını açıp kapattı. Boynunu acıtan sivri kamanın ucu hala cildine tazyik ederken zaten başka yapabileceği bir şey de yoktu. "Güzel," diye mırıldandı saldırgan. "Söylediklerimi anlıyorsun. Şimdi usul usul elimi ağzından çekeceğim. Unutma ama, bağırmaya kalkışırsan kamayı boğazının dibine kadar gömerim. O zaman sonsuza kadar sesin çıkmaz." Soğuk soğuk terler dökmeye başlamıştı kadın. Ama pabucun pahalı olduğunu da anlamıştı. Karşı koyma, mücadele etme şansı hiç kalmamıştı. Saldırganın yavaş yavaş avurtlarına gömülen parmaklarının yaptığı tazyikin hafiflediğini hissetti. Elini ağzından çekiyordu ama kamanın sivri ucu hala boynundaydı. El ağzından uzaklaşınca derin derin solumaya başladı. "Aferin," diye mırıldandı adam. "Akıllıymışsın. Meseleyi çakozladın değil mi? Seni istiyorum, senin de beni isteyeceğini tahmin etmiştim zaten." Kalbi küt küt atıyordu Macide'nin. Adamın niyetini anlamıştı ama saldırganın arzularına rıza gösterirse canını kurtarabilecek miydi acaba? Sırf ırzına geçmek için mi kapısına dayanmıştı? Ona izin verirse bile daha sonra öldürmeyeceğinin garantisi yoktu ki. Bağırmadan kısık bir sesle inledi. "Lütfen." Sesi boğuk ve ümitsiz çıkmıştı. "Lütfen ne? Ne istiyorsun? Hemen başlamamızı mı? O kadar aç mısın güzelim? Geçen bir yıl başına mı vurdu? Kuduruyor musun artık?" Macide bir kere daha titredi. Bir yıldır erkeksiz olduğunu bu adam nereden bilebilirdi? Kanı çekilir gibi oldu. Yoksa bu saldırgan kendisini daha önce tanıyor muydu? İlk aklına boşandığı kocası geldi. Sakın bu herifi başıma o musallat etmiş olmasın diye düşündü. Belki de bir tür intikam almaya kalkışıyordu. Ama bu fikirden hemen vazgeçti. Kocası cidden soysuz çıkmıştı fakat bu kadar da değildi. Zaten ayrılıkları umurunda bile olmamıştı. Üstelik kendisini terk eden, genç ve güzel bir kıza giden oydu. Neyin intikamını almak için başına bu herifi musallat edecekti ki? Aklı karıştı iyicene. Saldırgan kendisini bir şekilde tanıyor, geçmişini biliyordu. Birden kas katı kesildi. Az önce adamın ağzını kapatan eli, şimdi usulca geceliğinin yana kaymış ve düğmelerini açmış, önünde dolgun memelerine kaymıştı. Sol memesine avuçladığını hissetti. Saldırgan keyiflenmişti. Yüzünü çılgın bir arzunun buram buram şehvet kokan izleri kaplamıştı. Yüzü gerilmiş, dudakları kıpırdamaya başlamıştı. Macide adamın sıcak nefesine gittikçe yüzüne yaklaştığını duyumsadı. Aynı anda adamın dudakları önce boynuna sonra kulağına dolaşmaya başladı. Memesindeki pençenin tazyiki daha da artmıştı. İhtirastan titriyordu saldırgan. Macide korku ve nefreti aynı anda yaşayacağını sandı. Ama hiç de öyle olmadı. İnanamıyordu ama gerçek bambaşkaydı. Boynunda dolaşan dudaklar, memesinde okşamalar, ruhunda bir takım titremelere, kasılmalara yol açmaya başlamıştı. Bedeninin bir yıllık açlığı yavaş yavaş ruhunu esir alıyordu. Karşı koymaya hiç kalkışmadı. Hatta adam hoyratça geceliğini omzuna tutup sertçe çekerken ona yardıma bile kalkıştı. "Zevklendin değil mi?" Tahkir edici gibi gelen bu soru bile Macide'nin duygularını değiştirmedi. Uysal davrandığını görünce adam çoktan hançeri gırtlağından çekmişti. Cinsel açlığı o şartlarda bile tüm bedenini kaplamıştı Macide'nin. Az sonra serbest kalan kollarını yavaş yavaş adamın omuzlarına sarılıp bedenine yapıştırdığını fark etti. Adamın sertliğini içinde hissettiği zaman da zevkten gözleri karardı. Odanın ortasındaki eski halının üzerinde sevişmişlerdi. Aslında hiç de fazla doyurucu uzun bir sevişme olmamıştı bu. Fakat cinselliğe açlığının sonucu Macide'ye tam bir doyum sağlamıştı. Her tarafı titriyordu. İçinin rahatladığını, gevşediğini hissetti. Ta ki saldırganın bu ağzından dökülen kelimeleri algılayıncaya kadar. Boncuk nerede diye sormuştu adam. Onu göremiyorum. Benliğindeki gerçek korku fırtınası o zaman koptu Macide'nin. Birden gözündeki perde kalkar gibi oldu. Saldırgan kendisi boncuğun adını bile biliyordu. Sıradan bir saldırgan veya hırsız veya ırz düşmanı olamazdı bu adam. Çok şey biliyordu. Boşandığını, yalnız yaşadığını, hatta kendisinin adını bile. Belli ki bir süredir peşindeydi ve hakkında araştırma yapmıştı. Yalnız yaşadığı için boş vakti çok olurdu ve geceleri iş dönüşü gazeteleri ilanlarına kadar okurdu. Beyninde şimşekler çaktı. Bütün basının bahsettiği kedi katilini hatırlayıverdi. Saldırgan boncuğu soruyordu. Ne işi olabilirdi boncukla? Ölüm korkusu bütün şiddetiyle yeniden avdetti. Yoksa az evvel seviştiği adam tüm gazetelerin konu ettiği kedi katili miydi? Adamın altından kalkmaya çalıştı. Adam hala içindeydi ve güçlü kollarıyla omuzlarını tutuyordu. Macide şaşkınlıkla belki de en büyük hatasını yaptı. Boncuk da ne diye sordu. Adamın zevkle ışıldayan gözleri birden hiddetle alevlenmişti. Kedin tabii, orospu dedi. Yoksa büyülü bir kedinin olmadığını mı söyleyeceksin? Macide yaptığı hatayı idrak etmişti ama ne yazık ki geç kalmıştı. Tam o sırada Boncuk sanki onu tekzip edercesine miyavlayarak mutfak kapısından dışarıya doğru çıktı ve sakin sakin onlara doğru yaklaşmaya başladı. Saldırgan sırıtıyordu. Kim olduğumu anladın değil mi? Macide cevap vermedi. Donup kalmıştı. Kas katı kesilmiş bedeni kımıldayamıyordu. Gözleri irileşmiş, nutku tutulmuştu. Saldırgan hem küstah hem de çok soğukkanlıydı. O durumda dahi Macide'nin gözlerinin içine bakarak gülümsemeyi beceriyordu. Sağ elini uzatmış, halının üzerindeki sivri uçlu hançeri kavramıştı yeniden. Hiç acele etmeden elindeki hançeri yeniden Macide'nin gırtlağına dayadı. Sonra zevkle mırıldandı. Senden hoşlandım be Macide, sıkı karıymışsın. İyi de düzüşüyorsun, aferin. Macide güçlükle yutkundu. Gırtlağının ucuna kadar gelen korku çığlığı düğümlenmiş gibi hançeresine sıkışıp kalmıştı. Adama sadece dehşetle bakıyordu. Ölüm korkusu tüm benliğini kaplamıştı artık. Gazete haberlerini tanıyordu bu sapık canavarı. Hiç şansı yoktu. Az sonra elindeki sivri hançeri gırtlağına saplayacaktı. Tüm enerjisini ve takatını toplamaya gayret ederek yalvardı. Öldürme, yalvarırım öldürme beni. Sana ne kötülük ettim ki? Bırak şimdi bu anlamsız kelimeleri. Söyle sen bana. Seni bir daha zevk girdabına uçurayım mı? İster misin? İçinden lanet olsun diye söylendi Macide. Bu herif tam bir sapıktı. Kana susamış manyağın teki. Hayatta kalmak için ona yalvarıyor, o ise bir daha düzüşmek ister misin diye soruyordu. Vücudundaki titremeler artmıştı. Yapabileceği bir şey yoktu. Yarı bulanık zihniyetle sadece hayatta kalabilmenin yollarını arıyordu. Şimdi ümitsizce. Tek ihtiyacı olan şey şimdi zamandı. Biraz daha zaman kazanırsa belki yeni bir kurtuluş ümidi doğabilirdi. Beni kesin öldürecek misin diye sordu. Adam sanki zor bir suale cevap veriyormuş gibi boynunu bükmüş ve fısıldamıştı. Üzgünüm Macide, fakat işimi tamamlamalıyım. Ama sana son bir isteğin olup olmadığını soracağım. Az evvel bunu hak ettin, bana zevk verdin. Kadın az evvel sevişirlerken adamın bıçağı yere bıraktığını biliyordu. Yine sevişmek arzusunda bulunursa muhtemelen bıçağı tekrar elinden bırakacaktı. Bu ise onunla baş başa mücadele için bir şans sayılırdı. Daha da önemlisi tecrübesiyle bir erkeğin bu kadar kısa fasıla ile ereksiyona geçemeyeceğini bilirdi. Sevişme isteği ona zaman kazandıracaktı. Öyleyse bana bir daha sahip ol. Bu işi çok iyi yapıyorsun. Şayet öleceksen bari arzuları doya doya tadarak gideyim. Saldırgan sırıttı. Zevkle yaparım Macide. Bu gerçekten hoşuma giden bir son arzu oldu. Akıllı ve pratik bir kadınmışsın. Keşke her kadın senin gibi olsa. İnan bana seni doyurmak, tatmin etmek için elimden geleni yapacağım. Macide hayatta kalabilmek için son şansını kullandığını biliyordu. Korkusunu yenmeli, kendisini savunmaya kalkışacağını saldırganı hiç belli etmemeliydi. Kaderini kabullenmiş gibi davranmak zorundaydı. Niyeti beklemekti. Adam bıçağını elinden bıraksa bile hemen harekete geçmeyecek, doyuma tam ulaşmak üzere olduğu en zayıf anı kollayacaktı. Az evvelden anımsıyordu. Orgazma varmak üzereyken üzerine titremiş, gözlerini zevkten kapatmıştı. İşte o anı yakalamalıydı. Saldırganı kendinden geçerken bıçağı eline alabilirse bu pis manyak herifi kendisi bıçaklayabilirdi. Başka şartlarda asla yapamayacağı bu işi şimdi zevkle yapabileceğine inanıyordu. Macide gözlerini yumdu. Manyağın kendisiyle oynaşmasını bekledi. İnanması zordu ama içinden yeniden adamın sertliğini hissetti. Hem de bu kadar kısa zamanda. Hasta ruhlu bu adam çok hızlıydı. Tek fark adamın bu sefer daha haşin, daha kaba ve can acıtıcı şekilde işini sürdürmesiydi. Macide rol yapamıyordu. Nefret ve korkuyla üzerinde gidip gelen adama bakıyordu sadece. Adamın hafif mor dudaklarının kenarlarında tükürükler birikmişti. İlkinden daha da coşkuluydu. Bıçağını kenara bırakmış, iri pençelerini Macide'nin dolgun göğüslerine atarak hoyratça sıkıyordu. Canı yanan kadın ise yakalamayı umduğu vecd anının bozulmaması için her şeye katlanıyordu. Önünde sonunda o an gelecekti. Ama tam o sırada ummadığı bir şey oldu. Saldırganın da beklemediği son derece sıradan basit bir şey. Yanlarına yaklaşan ev kedisi Boncuk, yakınlık bekler okşanmak ister gibi adama yaklaşmış ve yerdeki adama sürtünmeye başlamıştı. Macide birden adamın kasıldığını, adamın dehşete kapılmış gözlerinin irileştiğini, tiksinerek aceleyle üzerinden kalktığını ve hızlıca kediye bir tekme savurduğunu gördü. Tekme kediye tam isabet etmemiş ama hayvancağız dengesini kaybetmiş, iskemleden birine çarpmıştı. Saldırgan Macide'yi bırakarak yerdeki bıçağını kapmış, deli gibi kaçmaya çalışan kedinin peşinden koşmaya başlamıştı. Boncuk kaçacak delik arıyordu, ürkmüştü hayvan. Hızla salondan fırladı. Adam ise deli gibi kedinin peşinden koştu. Bundan daha iyi bir fırsat olamazdı. Bütün bitkinlik ve perişanlığına rağmen Macide de yattığı yerden fırladı. Dizleri tutmuyor, ayakta duramıyordu kadın. Fakat bundan sonrası hayatta kalmak için yapacağı mücadeleydi. Tamamıyla içgüdülere hareket ediyordu. Ayağa kalkınca kendini savunacak bir şeyler aradı. Ne yazık ki odasında savunmasına yarayacak bir şey yoktu. Neden sonra gözleri dün gece sökülen pantolonun paçasına dikmek için getirdiği dikiş kutusunun yanında duran makasa ilişti. Gözleri parladı. Şuursuzca makası kavradı. O anda adamın hançerine karşılık elindeki makasla nasıl kullanacağını bilmiyordu. Ama en azından artık nefsini koruyacak onun da bir silahı vardı elinde. Mutfaktan bir şangırtı arkasından da Boncuk'un çıkardığı kesik bir iniltiyi işitti. Adamın kedisine bıçakladığını anlamıştı. Saldırganın birbiri ardına ettiği küfürleri ve kedisinin garip iniltilerini işitiyordu hala. Macide avazı çıktığı kadar bağırmak istedi önce de. Belki bu sessiz pazar sabahında apartman komşuları çığlıklarını duyabilirlerdi. Ama son anda bundan vazgeçti. Kedisini kurtarma şansı artık yoktu. Fakat hala canını kurtarma imkanı vardı. Şayet sokak kapısına kadar hızla koşabilirse, apartmanın merdivenlerinde kendisine bir atabilse avaz avaz çığlıkları tüm komşularını ayaklandırabilirdi. Bu sapık herifin biraz aklı varsa herhalde komşularının önünde kendisini bıçaklamaya kalkışmazdı, kaçmaya kalkışırdı. Manyak katilin hala mutfakta boncukla hunharca bıçağın sapladığından emindi Macide. Bu son şansı olabilirdi. Ufacık bir kediyi öldürmesi ne kadar sürerdi ki? Biraz daha kararsız kalırsa sapık geri dönecekti. Çıplak ayak hızla daire kapısına koştu kadın. Ama antrenin ağzında karşılaştılar. Geç kalmıştı Macide. Kedi katilinin ağzında sarı nöbetine kapılmış bir hasta gibi köpekler geliyordu. Üstü başı boncuğun kanıyla lekelenmişti. Macide yeniden kapanıya kapıldı. Lakin boğazına düğümlenen çığlığını bu defa avazı çıktığı kadar salıverdi. Değil komşularının bütün dünyanın işiteceğini sanıyordu. Katil dişlerin arasından adeta tısladı vahşi hayvan gibi. Bağırma kaltak, şimdi sıra sana geldi. O melun kedin gibi seni de doğrayacağım. Ne sanıyorsun, elimden kurtulacağını mı? Sonra bir panter gibi kadının üstüne sıçradı. İkisi birden gümbürtüyle yere yuvarlandılar bir daha. Can havliyle Macide elinde tuttuğu makasın sivri ucunu saldırgana salladı. Makas sadece adamın sırtındaki montunun yırtılmasına yetti. Aslında katil boş bulunmuş ve kadının nefsini müdafaa için eline bir makas geçirdiğini görmemiş, daha doğrusu tahmin edememişti. Ama hayatı boyunca makası bir müdafaa silahı olarak kullanmaya alışık olmayan Macide de gayesine erişememişti. Genç kadının ilk hissettiği göbeği hizasında şiddetli bir acı ve sonra vücuduna yayılan tatlı bir sıcaklık oldu. Gözleri yeniden irileşti. Dermanı kesildi birden. Ağzı açıldı ama sesi çıkmadı bu defa. Bakışları karnına doğru kaydı. Karnındaki sıcaklık gittikçe artıyordu. Dairesel bir kızıllık gördü geceliğinin üstünde. Bir de saldırganın bıçağının kabzasını. Bıçağın ucunu göremiyordu çünkü köküne kadar karnına gömülmüştü. Yattığı yerden birkaç kere titredi Macide. Şuuru bulanıklaştı, sonra kendinden geçti. Ayarım sonu sayfa 108.